Ayrım 2.
Bir öğleden sonra tıp fakültesinin kütüphanesinde melanom literatürü üzerinde bir şeyler okuyarak konuyla ilgili biraz hakimiyet hissi kazanmak istedi. Bu boşuna olmaktan çok daha kötü bir girişimdi. Her şeyi daha da ürkütücü bir hale getirmişti. Julius hastalığının gerçekten dehşet verici yapısını kavramaya çalışırken melanomun abanozdan asalkımsı uzun kollarını etinin derinlerine batıran obur bir yaratık olarak düşünmeye başlamıştı. Birden artık üstün hayat tarzına sahip olmadığını fark etmek ne kadar ürkütücüydü. O artık içinde bir asalağın yaşadığı bir ikamet yeriydi. Bir besin maddesi, ağızlarını şapırdata şapırdata yemek yiyen hücrelerinin baş döndürücü bir suratle çoğaldığı daha uygun bir organizma için bir gıdaydı. Bu bitişiğindeki protoplazmaya aniden saldıran ve onu kendisine dahil eden bir organizmaydı. Ve hiç kuşkusuz şu anda kan dolaşımında seyretmeleri ve uzak organlarda belki karaciğerinin tatlı gevrek zemininde veya akciğerlerinin süngerimsi ovalarında koloniler oluşturmaları için hücre yığınları donatıyordu. Julius okuduklarını bir kenara koydu. Bir hafta geçmişti ve kafasını dağıtan şeyleri bırakmanın zamanı gelmişti. Gerçekten neler olduğuyla yüzleşme saati gelmişti. Otur Julius dedi kendi kendine. Otur ve ölüm üzerine meditasyon yap. Gözlerini kapadı. Demek ölüm sonunda sahneye çıktı diye düşündü. Ama ne kadar sıradan bir giriş. Perde hıyar burunlu, elinde büyüteci ve üzerinde ismi lacivert harflerle göğüs cebine işlenmiş beyaz hastane önlüğü olan tombul bir dermatolog tarafından hızla açılmıştı. Ya kapanış sahnesi. Büyük olasılıkla o da o kadar sıradan olacaktı. Kostümü sırtında DiMaggio'nun 5 numarasının bulunduğu kırışık çizgili New York Yankilerinin geceliği olacaktı. Ya sahne? 30 yıldır uyuduğu en büyük boy yatağı, kırışık giysileri yatağının kenarındaki sandalyenin üstünde, sıralarının hiç gelmeyeceğinin farkında olmayan okunmamış kitaplar yığını. İnleten, düş kırıklığı yaratan bir son. Görkemli maceralarla dolu hayatının daha fazla bir şeyleri hak ettiğini düşünüyordu ama neyi? Birkaç ay önce Hawaii tatilinde tanık olduğu bir sahne aklına geldi. Yürüyüş yaparken şans eseri büyük bir Budist inziva merkezinde rastlamış ve küçük lav taşlarından yapılmış dairesel bir labirentte yürüyen genç bir kadın görmüştü. Kadın labirentin ortasına ulaşınca durup uzunca bir süre ayakta meditasyon yapmıştı. Julius'un böylesi dinsel törenlere verdiği otomatik tepki şefkat duyguları içermiyor, genellikle alay etmeyle tiksinti arasında bir yere düşüyordu. Ama şimdi meditasyon yapan genç kadını hatırlayınca daha yumuşak duygular hissetmeye başladı. O kadın ve öz farkındalığı sağlayan ama geçici varoluş acısıyla baş etmek için gerekli psikolojik donanımını sağlamayan o tuhaf evrim dönemecinin kurbanları olan diğer bütün insanlara karşı bir şefkat seli. Ve yıllar, yüzyıllar, bin yıllar boyunca hiç durmadan geçici sonluluk inkarları inşa ettik. İçimizden herhangi biri kendisiyle birleşip sonsuza dek var olabileceğimiz daha yüksek bir gücü, Tanrı'nın verdiği talimatları, kurulu daha büyük bir tasarımın işaretlerini, ritüel ve törenleri arama işini hiç bitirebilir miydi? Ancak ölümün görev çizelgesindeki adını düşünen Julius, küçük bir törenin o kadar da kötü bir şey olmayabileceğini düşündü. Birden teni dağlanmışçasına kendi düşüncelerinden uzaklaştı, ömrü boyunca ritüellere karşı duyduğu düşmanlıkla öylesine uyumsuzdu ki bu düşünce. Dinlerin takipçilerini mantık ve özgürlüklerinden sıyırdığı araçları her zaman küçümsemişti. Tören giysileri, tütsü, kutsal kitaplar, büyüleyici kilise müziği, dua çarkları, seccadeler, şallar ve takkeler, piskoposun başlığı ve asası, kutsal ekmekler ve şaraplar, cenaze ayinleri, inip kalkan kafalar ve antik ilahilerle sallanan bedenler. Bunların hepsinin tarihteki en güçlü ve en uzun süreli dolandırıcılık oyununun araç gereci olduğunu düşünürdü. Liderlere güç sağlayan ve cemaatin boyun eğme arzusunu tatmin eden bir oyun. Ama şu anda ölüm yanında dikilirken Julius bu ateşli karşı çıkışının yakıcılığını kaybettiğini fark etti. Belki de onun hoşlanmadığı dayatılan ritüellerdi. Belki biraz kişisel olan yaratıcı bir tören için daha iyi bir sözcük bulunabilirdi. New York'taki büyük patlamada ölen itfaiyecinin gazetelerde anlatılışı, bulunan her yeni kalıntı yüzeye çıkarılırken ölüye saygı göstermek için durulup ayağa kalkılması, şapka çıkarılması onu çok etkilemişti. Ölüye saygı gösterilmesinde ters bir şey yoktu. Hayır, hayır, ölüye değil, ölenin hayatına saygı gösterilmesinde. Yoksa bu saygı göstermekten, kutsamaktan öte bir şey miydi? Bu jest, itfaiyecilerin bu ritüeli, bağlılığı da gösteren bir şey değil miydi? İlişkilerinin her kurbanla tek bir vücut oluşlarının kabulü değil miydi? Julius, dermatoloğuyla geleceğini belirleyen bu görüşmeyi yaptıktan birkaç gün sonra, psikoterapist arkadaşlarıyla yaptıkları destek grubunda bu bağlılık hissini kişisel olarak tattı. Julius, melanom haberini verince doktor arkadaşları şaşkınlıktan kara kaldılar. Onu içini boşaltmaya teşvik ettikten sonra her grup üyesi şaşkınlığını ve üzüntüsünü dile getirdi. Julius söyleyecek daha fazla şey bulamadı. Diğerleri de öyle. Birkaç kere birisi konuşmaya kalktı ama sonra konuşmadı. Sanki grup sözcüklerin gerekli olmadığı konuşulmayan bir grup olmayı kabul etmişti. Son 20 dakikada hepsi sessizlik içinde oturdu. Gruplardaki böyle uzun sessizlikler neredeyse kaçınılmaz bir biçimde rahatsız edicidir ama bu farklı. Neredeyse rahatlatıcıydı. Julius sessizliğin kutsal olduğunu kendine bile itiraf etmeye utanıyordu. Daha sonra grup üyelerinin yalnızca üzüntülerini dile getirmeyip aynı zamanda şapkalarını da çıkarıp hazır olda durduklarını, onun hayatına katılıp saygı gösterdiklerini fark etti. Bunun belki de kendi hayatlarına da saygı göstermenin bir yolu olduğunu düşündü Julius. Başka neyimiz var ki? Varoluşun ve öz farkındalığın bu mucizevi kutsanmış molalarından başka ne var ki? Eğer bir şeye saygı gösterilecek ve kutsanacaksa o şey bu olmalıydı. Paha biçilmez varoluş armağanı. Yaşam sonlu olduğu veya hayatın daha yüce bir amacı ya da derinlere yerleştirilmiş bir tasarımı olmadığı için umutsuzluk içinde yaşamak su katılmadık nankörlüktü. Her şeye kadir bir yaratıcı hayali kurmak ve hayatımızı sürekli saygı ifadesiyle diz kırmaya adamak anlamsız görünüyordu. Ve aynı zamanda müsriflikti de. Dünyada hali hazırda herkese yetecek çok az sevgi varken neden bütün sevgi bir fantezi için saçıp savrulsundu ki? Spinoza ve Einstein'ın çözümünü kucaklamak daha iyiydi. Kafanı eğ, doğanın zarif yasalarına ve esrarına şapkanla selam ver ve yaşama işine devam et. Bunlar Julius için yeni düşünceler değildi. Bilincin ve sonluluğunun solup gidici olduğunu her zaman biliyordu. Ama bilmek vardı, bilmek vardı. Ve ölümün sahnedeki varlığı onu gerçekten bilmeye daha da yaklaştırmıştı. Daha bilge olmuş değildi. Yalnızca kafasını dağıtan şeyleri, hırs, cinsel tutku, para, saygınlık, alkış, popülarite ortadan kalkması daha açık bir görüş imkanı sağlıyordu. Bu tür tarafsızlık durumu Buda'nın gerçeği değil miydi? Belki öyleydi ama o Yunanlıların yolunu tercih ediyordu. Her şeyin orta kararı. Paltolarımızı çıkarıp eğlenceye katılmıyorsak hayat gösterisinin çoğu kaçar. Neden kapanış saatinden önce çıkışa koşalım ki? Birkaç gün sonra gittikçe azalan birkaç panik dalgasının ardından kendini daha sakin hissettiğinde düşüncelerini geleceğe çevirdi. İyi bir yıl demişti Wapkin. Garantisi yok ama en azından bir yıl sağlığının iyi olacağını ummak mantıksız olmaz. Ama o yılı nasıl geçirecekti? Karar verdiği bir şey bu iyi yılı daha uzun olmadığı için üzülerek kötü bir yıla çevirmeyeceğiydi. Bir gece uyuyamayarak ve biraz rahatlamaya çalışarak huzursuzca kütüphaneyi karıştırdı. Kendi alanında onun şu anki durumuyla uzaktan bile olsa ilişkili, insanın nasıl yaşaması ya da geriye kalan günlerinden nasıl anlam çıkarması konusunda yazılı hiçbir şey bulamadı. Sonra gözleri Nietzsche'nin kenarları kıvrılmış, işte böyle dedi Zerdüştü'ne gitti. Julius bu kitabı çok iyi biliyordu. Onlarca yıl önce Nietzsche'nin Freud üzerindeki önemli ama bilinmeyen etkisi üzerine bir makale yazarken iyice incelemişti. Zerdüşt, Julius'a göre hayata nasıl hürmet etmek ve kutlamak gerektiğini diğer bütün kitaplardan daha iyi öğreten cesur bir kitaptı. Evet, bilet bu kitap olabilirdi. Sistematik olarak okuyamayacak kadar heyecanlanarak sayfaları rastgele çevirdi, altını çizdiği bazı satırları okudu. Olduyu ben öyle istediğime çevirmek tek başına buna kurtulma derim. Julius Nietzsche'nin sözlerini hayatını seçmesi gerektiği şeklinde anladı. Hayat tarafından yaşanmak yerine hayatını yaşamak zorundaydı. Başka bir deyişle kaderini sevmeliydi. Ve diğer her şeyin üstünde Zerdüşt'ün yaşadığımız hayatı sonsuzluk boyunca tekrar tekrar yaşamak isteyip istemeyeceğimize dair sürekli sorduğu bir soru vardı. İlginç bir düşünce deneyimiydi bu. Fakat düşündükçe soru ona daha fazla rehberlik sağlıyordu. Nietzsche'nin bize verdiği mesaja göre hayatımızı o şekilde yaşamalıydık ki aynı hayatı sonsuza dek yaşamak isteyelim. Sayfaları karıştırmaya devam etti ve fosforlu pembeyle üstünü çizdiği iki pasajda durdu. Hayatınızı mükemmel hale getirin. Doğru zamanda ölün. Bu onu can evinden vurdu. Hayatı sonuna kadar yaşa ve ondan sonra ancak ondan sonra öl. Geride yaşanmamış bir şey bırakma. Julius Nietzsche'nin sözlerini sıklıkla Rorschach incelemesine benzetirdi. O kadar çelişkili bakış açıları verirlerdi ki onlardan ne çıkaracağını okurun zihinsel durumu belirlerdi. Şimdi o bambaşka bir zihinsel durumla okuyordu. Ölümün varlığı farklı ve daha aydınlanmış bir okuma sağlıyordu. Birbiri ardına her sayfada daha önce takdir etmediği panteistik bağlantıların kanıtlarını gördü. Zerdüşt yalnızlığı ne kadar övse hatta göklere de çıkarsa, büyük düşünceleri ortaya çıkarmak için yalnızlığı istese de diğerlerini sevmeye ve yükseltmeye, kendilerini mükemmelleştirmeleri ve aşmaları için yardım etmeye, olgunluğunu paylaşmaya kendini adamıştı. Olgunluğunu paylaşmak, bu da onu can evinden vurdu. Zerdüşt'ü yerine koyan Julius karanlıkta oturarak Golden Gate Köprüsü'nden geçen arabaların ışıklarına bakarken Nietzsche'nin sözlerini düşünmeye ve her şeyi yerli yerine koymaya çalıştı. Birkaç dakika sonra Julius ayıldı. Ne yapacağını ve son yılını nasıl geçireceğini bulmuştu. Tıpkı önceki yıl yaşadığı gibi yaşayacaktı. Ondan önceki ve ondan önceki yıl yaşadığı gibi. Terapist olmayı seviyordu. Başkalarıyla bağlantı kurmayı ve içlerinde bir şey canlandırmalarına yardım etmeyi seviyordu. Belki işi karısıyla olan kayıp bağlantısının yüceltilmesiydi. Belki yardım ettiklerinin alkışına, onayına ve minnettarlığına ihtiyacı vardı. Öyle bile olsa karanlık dürtüler rollerini oynasalar da yaptığı iş için müteşekkirdi. Tanrı işini korusun. Dosya dolaplarının sıralandığı duvara giderek uzun zaman önce görülmüş hastalarının dosyaları ve ses bantlarıyla dolu çekmeceyi açtı. İsimlere baktı. Her dosya bir zamanlar bu odada oynanan üzücü insan dramasının bir anıtıydı. Dosyaları tararken yüzlerin çoğu hemen aklına geldi. Diğerleri solmuştu ama birkaç paragraf okuyunca yüzler hemen gözünün önüne geldi. Birkaç tanesini gerçekten unutmuştu. Yüzleri ve hikayeleri sonsuza dek yok olmuştu. Çoğu terapist gibi Julius da terapi alanındaki aralıksız saldırılara karşı kendini kapatamıyordu. Saldırılar pek çok yönden geliyordu. İlaç şirketlerinden, ilaçların ve kısa terapilerin etkinliğini doğrulamak için düzenlenen yüzeysel araştırmaları destekleyen kontrollü bakımdan, terapistlerle alay etmekten hiç bıkmayan medyadan, davranışçılardan, motivasyon konuşmacılarından, hepsinin hastaların kalbi ve zihni için rekabet ettiği bir yığın yeni çağ şifacılarından ve mezheplerden. Ve kuşkusuz içteki kuşkular da söz konusuydu. Artan bir sıklıkla rapor edilen olağanüstü moleküler, nörobiyolojik keşifler en deneyimli terapistin bile işinin uygunluğundan kuşkulanmasına yol açıyordu. Julius da bu saldırılara karşı bağışıklı değildi ve terapisinin etkinliğiyle ilgili kuşkular sık sık onun da aklına geliyordu ama bu kuşkuları yatıştırıp kendisini rahatlatıyordu. Elbette verimli bir şifacıydı o. Elbette hastalarının çoğu, hatta belki de hepsi için değerli bir şey sunuyordu. Ama şüphe şeytanı zaman zaman varlığını gösteriyordu. Hastalarına gerçekten ama gerçekten yardımcı oldun mu? Belki de zaten kendi kendine iyileşecek olan hastaları seçmeyi öğrendin. Hayır, yanlış. Her zaman zorlu işlerin üstlenen ben değil miydim? Hah, senin de sınırların var. En son ne zaman sınırlarının ötesine geçtin? Ne zaman sınır kişilik bozukluğu olan rezillikler çıkaran bir hastayı terapiye aldın? Ya da ciddi biçimde bozulmuş bir şizofreni ya da çift kutuplu hastayı? eski dosyaları taramaya devam eden Julius, ne kadar terapi sonrası bilgi aldığını görerek şaşırdı. Bu bilgileri hastaların takip ya da ayar ziyaretlerinde ya da hastalarla tesadüfen karşılaşmalarında veya eski hastaların kendisini tavsiye ettikleri yeni hastalardan alıyordu. Ama yine de onlar için kalıcı bir fark yaratmış mıydı? Belki aldığı sonuçlar kısa zamanda silinip yok olacaktı. Belki başarılı hastalarının çoğu yeniden hastalanmıştı ve sırf iyilikseverliklerinden bu bilgiyi ondan gizliyorlardı. Kurtulmuş damgasına henüz hazır olmayan başarısızlıklarını da fark ettiğini söylerdi her zaman kendi kendine. Dur bir dakika, dedi kendi kendine. Kendini biraz rahat bırak Julius. Onların gerçekten başarısızlık olduğunu nereden biliyorsun? Kalıcı başarısızlıklar olduklarını, onları bir daha hiç görmedin. Bazı çiçeklerin geç açtığını hepimiz biliriz. Gözleri Philip Slate'in kalın dosyasına gitti. Başarısızlık mı istiyorsun, dedi kendi kendine. İşte başarısızlık. Hem de birinci sınıfından bir başarısızlık. Philip Slate. Aradan 20 yıldan fazla zaman geçmişti ama Philip Slate'in hayali hala canlıydı. Geriye doğru düz taranmış açık kahverengi saçları, ince zarif burnu, soyluluğunu gösteren çıkık elmacık kemikleri ve Karayip sularını hatırlatan parlak yeşil gözleri. Philip'le yaptığı seanslardaki her şeyden nasıl tiksindiğini çok iyi hatırlıyordu. Bir şey hariç, onun yüzüne bakmaktan aldığı zevk. Philip Slate kendisine karşı o kadar yabancılaşmıştı ki içine bakmayı hiç düşünmüyor, hayatın yüzeyinde kalmayı tercih ediyor ve bütün yaşam enerjisini zinaya adıyordu. Güzel yüzü sayesinde bulduğu gönüllülerin sonu gelmiyordu. Julius, Philip'in dosyasını tararken başını iki yana salladı. 3 yıl boyunca süren seanslar, bütün o ilişki, destek ve ilgi, bütün o yorumlar hiçbir ilerleme sağlayamamıştı. Şaşırtıcı. Belki de kendisi sandığı gibi bir terapist değildi. Dur bakalım, hemen sonuca varma, dedi kendi kendine. Hiçbir şey almadıysa Philip neden 3 yıl boyunca terapiye devam etti? Neden onca parayı bir hiç uğruna harcadı? Ve Tanrı biliyor ya, Philip para harcamaktan nefret ediyordu. Belki o seanslar Philip'i değiştirmişti. Belki o geç açan bir çiçekti. Terapistin sağladığı besini sindirmek için zamana ihtiyacı olan, terapistin verdiği iyi şeyleri bir kemik gibi saklayıp daha sonra özel olarak kemirmek için eve götüren hastalardan biriydi belki. Julius çok rekabetçi oldukları için iyileştiklerini gizleyen hastalar olduğunu biliyordu. Çünkü terapiste kendilerine yardımcı olduğu tatminini ve gücünü vermek istemiyorlardı. Philip Slate aklına bir kez girdikten sonra Julius onu aklından atamadı. Orada kendine bir oyuk açarak kök salmıştı, tıpkı melanom gibi. Philip'le yaşadığı başarısızlık terapideki bütün başarısızlıklarını somutlaştıran bir sembol haline gelmişti. Philip Slate vakasında garip bir şey vardı. Bütün o gücünü nereden almıştı bu vaka? Julius dosyayı açıp 25 yıl önce yazdığı ilk nota baktı. Philip Slate, 11 Aralık 1980, 26 yaşında, bekar, DuPont'ta çalışan beyaz bir kimyager, yeni böcek ilaçları geliştiriyor, çarpıcı derecede yakışıklı, özensiz giyinmiş ama soylu bir havası var, resmi, kaskatı oturuyor, çok az hareket ediyor, duygu ifadesi yok, ciddi, hiç mizah yok, gülümseme ya da sırıtma yok, tamamen işe yönelik, sosyal becerileri yok. Dahiliyecisi Dr. Wood tarafından gönderilmiş. En önemli yakınması, cinsel dürtülerim tarafından isteğim dışında yönlendiriliyorum. Neden şimdi, bir hafta önceki bardağı taşıran son damla olayını ezberlemiş gibi anlattı. Mesleki bir toplantı için uçakla Chicago'ya gittim. Uçaktan indim, en yakındaki telefona girip o gece için bir cinsel ilişki ayarlamak üzere Chicago'da bulunan kadınlar listemi aramaya başladım. Şansım yaver gitmedi. Hepsi meşguldü. Elbette meşguldüler. Cuma akşamıydı. Chicago'ya geleceğimi biliyordum. Onları birkaç gün, hatta haftalar öncesinden arayabilirdim. Defterimdeki son numarayı aradıktan sonra telefonu kapatıp kendi kendime Tanrı'ya şükür, şimdi kitap okuyup iyi bir gece uykusu çekebilirim. Ki en başından beri yapmak istediğim de bu zaten. Hasta bu sözün, bu paradoksun, en başından beri yapmak istediğim de bu zaten. Bütün hafta peşini bırakmadığını ve terapiye girmek istemesi için en önemli neden olduğunu söylüyor. Terapide bu konuya odaklanmak istiyorum diyor. Eğer istediğim buysa, yani okumak ve iyi bir uyku çekmekse, Doktor Hertzfeld, o zaman söyler misiniz bana bunu neden yapıyorum? Yavaş yavaş Philip Slade'le yaptığı çalışmanın ayrıntıları aklına gelmeye başladı. Philip kendisini entelektüel açıdan etkilemişti. İlk görüşmeleri sırasında psikoterapi ile ilgili bir makale üzerinde çalışıyordu ve Philip'in sorusu, "Gerçekten yapmak istediğim şeyi neden yapamıyorum?" makalenin büyüleyici başlığıydı. Ve her şeyin ötesinde Philip'in olağanüstü değişmezliğini hatırlıyordu. 3 yıldan sonra hiç dokunulmamış ve değişmemiş olarak kalmıştı ve her zamanki gibi cinsel dürtüleriyle hareket ediyordu. Philip Slade'e ne olmuştu? 22 yıl önce terapiyi birdenbire bıraktığından beri ondan haber alamamıştı. Julius yine hastasına bir yararının dokunup dokunmadığını merak etti. Birden bunu öğrenmek zorunda olduğunu fark etti. Konu hayat memat meselesi gibi görünmeye başlamıştı. Telefonu açıp 411'i çevirdi. Cinsel birleşmedeki esrime hali, işte bu. Her şeyin gerçek özü ve nüvesi bu. Varoluşun amacı ve hedefi. 2. Merhaba, Philip Slade ile mi görüşüyorum? Evet, ben Philip Slade. Ben Dr. Hertzfeld, Julius Hertzfeld. Julius Hertzfeld, geçmişten bir ses. Derin geçmişten, buzul çağından. Julius Hertzfeld, inanamıyorum. Ne kadar oldu? En azından 20 yıl. Bu telefonun nedeni ne? Şey Philip, faturan için arıyorum. Son görüşmemizin ücretini ödediğini sanmıyorum. Ne? Hangi son görüşme? Ama eminim ben. Yalnızca şaka yapıyorum Philip, özür dilerim. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Bu yaşlı adam hala keyifli ve zapt edilemez durumda. Ama şimdi ciddi olacağım. Aramamın nedeni özetle şöyle, bazı sağlık problemlerim var ve emekliliği düşünüyorum. Bu kararı verirken eski hastalarımla görüşme konusunda karşı konulmaz bir istek duydum. Sırf bir takip çalışması yapmak ve merakımı tatmin etmek için. Eğer istersen daha sonra daha fazla şey açıklarım. Ve sorum şu, benimle buluşmak ister miydin? Bir saat konuşmak için. Terapimiz konusunda konuşuruz ve bana sonra olanları anlatırsın. Benim için ilginç ve aydınlatıcı bir görüşme olacak. Kim bilir, belki senin için de öyle olur. Bir saat. Tabii, neden olmasın? Ücret olmayacak herhalde. Sen benden bir ücret istemediğin sürece hayır Philip. Ben senin zamanını istiyorum. Bu hafta içinde bir tarihe ne dersin? Mesela cuma öğleden sonra.